Merhaba sevgili seyirciler. Bugün Oto Gündem'le değil bir başka video ile karşınızdayız. Özel bir videoda karşınızdayız. Bu sefer tabii aslında özel deyince sanki sadece Hyundai'ye özel bir şey yapmayacağız ama öyle değil mi Barış? Bu Ioniq 6 ile ilgili konuşacağız ya da Ioniq 6 hangisini tercih ediyorsa sen hatta öyle söyleyeyim. Ioniq 6 ile ilgili konuşacağız ama niye konuşacağız onu sen anlatacaksın bize. Çünkü bildiğim kadarıyla bizi ilgilendiren tamamen duygusal bir taraf var. Bir güncelleme var. O yüzden bizi yakından ilgilendiriyor. Ama geri kalan özelliklerini falan da bir hatırlatırsan bize şahane olur.
Tabii ki. Dediğin gibi tamamen duygusal bir güncelleme. Nedir bu? Tabii ki duygusal deyince burada fiyatı anlıyoruz.
Evet.
Zaten Ioniq 6 bir süredir Türkiye pazarında satılan, Ioniq 5'ten sonra Ioniq 6 satışa sunulmuştu. Bir süredir Türkiye pazarında olan bir %100 elektrikli sedan modeli Hyundai'nin. Ama iki farklı versiyonu vardı. Ve donanım seviyesi olarak sadece progresif donanım seviyesiyle geliyordu. Bu da en dolusu oluyor. Yani birçok donanımı güvenlik olsun, konfor adına olsun birçok donanımı sunuyordu standart olarak. Ama fiyat tabii ki elektrikli otomobillere yönelik seçenekler arttıkça pazardaki özellikle Çinlilerin gelmesinin ardından böyle fiyat bandı biraz daha aşağılara çekildikçe tabii ki işte Hyundai'nin gerek diğer Avrupalı üreticilerin biraz daha fiyat konusunda rekabetçi olmaları gerekiyordu. Hyundai de bu konudaki adımı Ioniq 6 modeliyle attı ve Türkiye'ye özel olarak lanse ettikleri advanced donanım seviyesini getirdiler. Hemen başta ben fiyatları vereyim. Artık böyle hani sürprizmiş gibi sona saklamayalım. Nedir bu farkı? En büyük farkı tabii ki progresif donanım seviyesine göre 200 bin TL daha ucuz olması. 111 kW'lık tek motora sahip progresif donanım seviyesi 1 milyon 860 bin TL satış fiyatına sahipken advanced donanım seviyesinin 1 milyon 660 bin TL'ye satışa sunulduğunu görüyoruz. Aslına bakılırsa tabii ki az önce de dediğim gibi Çinlilerin böyle baskısı altında olan piyasada böylesine bir fiyat düşüşü oldukça iyi. Neden? Çünkü Ioniq 6'nın çok büyük bir D segment %100 elektrikli sedan olduğunu biliyoruz. Segmenti yüksek, araç oldukça büyük. Özellikleri birazdan özetliyor olacağım, bahsediyor olacağım zaten. Hı hı. Özellikleri çok çok iyi. Elektrikli araç piyasasına göre ortalamanın çok üzerinde özelliklere sahip. O yüzden 1 milyon 660 bin TL'lik fiyatın oldukça iyi olduğunu söylemek lazım. Tabii ki evet. Şunu da belirtmeden geçmeyelim. Baştan şunu söyleyelim. Progresif çok dolu bir donanım seviyesi demiştik. 200 bin TL'lik bir ucuzlama var burada. Tabii ki mutlaka donanım tarafında gözle görülür derecede kayıpları da beraberinde getirecek bu değişim. Hemen ben onlardan bahsetmek istiyorum. 111 kW'lık motor, tek motor ve 53 kWh'lik batarya aynı. Progresif donanım seviyesine göre bunda bir değişiklik yok. Donanımlarda ise baktığımda ilk olarak güvenlik tarafındaki değişiklikler dikkatimi çekiyor. Kör nokta görüntüleme sisteminden vazgeçilmiş. Bu advanced donanım seviyesinde kör nokta görüntüleme sistemi yok. Onun dışında progresif donanım seviyesinde 360 derece çevre görüş kamera sistemi sunuluyordu. Ama advanced donanım seviyesinde bunun yerine sadece geri görüş kamerasının sunulduğunu görüyoruz. Bunun dışında biraz hızlı hızlı geçeceğim. Park çarpışma önleme asistanı, güvenli çıkış uyarı sistemi bu iki özellikten de vazgeçilmiş. Onun dışında kör nokta çarpışma önleme asistanı, arka çapraz çarpışma uyarısı ve asistanı, akıllı park yardım asistanı gibi güvenlik özelliklerinden vazgeçilmiş. Baktığım zaman tabii ki güzel bir fiyat kırma olarak değerlendiriyoruz bunu ama güvenlik tarafında da birçok özellikten aslında vazgeçilmiş olduğunu görüyoruz. Şimdi evet. Bu biraz neye giriyor? Tercih meselesine giriyor. Burada senin de birazdan yorumunu alacağım. Birazcık tercih meselesine giriyor. Evet. Ben kullandığım otomobilde atıyorum ya kör nokta çarpışma önleme asistanı olmasın, 360 derece olmasın. Zaten ben şu anda kullandığım otomobilde de bunlar yok, gayet memnunum diyorsan 200 bin TL'lik fiyat kırma bu durumda oldukça avantajlı hale geliyor. Mesela sen böyle bir yorumda bulunur musun? Bu az önce saydığım özellikler senin için çok mu önemli?
Yani ben de sen söylerken hep şey düşünüyorum. Tamam olmasa olur falan diye sen devam ederken aslında aklımda onlar vardı. Dediğine katılıyorum ya. Bu özellikler, kırpılan özellikler sanki elzem değil. Yani olsa olur, olsa çok iyi olur dediğim de var bu arada. Evet. Ama hani olmadı, bir dakika ya bu hani alınmaz hale geldi diyeceğimiz bir şey yok. Veya hani bu avantaj için, 200 bin lira avantaj için bu değerlendirelim. Evet, değerlendirilebilir çünkü hani bugün senle biz diğer yayında, Oto Gündem yayınında konuşmuştuk. parayı kolaysa söylüyoruz. Yani söylemesi kolay hale geldi. Bir de işte o şey değişiyor artık. Parayla ilgili düşüncemiz değişiyor. Yani işte 500 bin lira fark var arabalar arasında diyelim. Şey gelmiyor yani, o da pahalı, o da pahalı diyorsun. Halbuki bir tanesi yani yarı kat daha fazla. Yani birinden işte yarısı kadar daha lazım. Ama evet, insanın 1,5 olunca yani sanki işte 1,5 da 1,600'e. 1,600 dediğin yani 100 bin lira kolay bir para mı? Değil aslında, belki yani gitgide daha zorlaşıyor ama araba falan söz konusu olunca zaten pahalı bir şeyden bahsettiğin için ister istemez şey diyorsun ya, 1,500 verdikten sonra 1,700 ona da veririm. Verebileceğim mi bakalım yani, hani işte bankadan kredin çıkacak falan. O yüzden bunları düşününce yani, bir de senin başta söylediğin şey daha kritik, yani rakipler var ve o rakipler de agresif fiyat politikasıyla geliyor ve evet, şimdi sen bu oyunu değiştirecek başka bir şey planlıyorsun. O yüzden bu söylediğin sanki bence o açıdan çok kıymetli. Yani o oyunu kıracak herhangi bir çalışma ki önemli. Burada ancak şuna bakabiliriz. İşte BYD'de, ne bileyim bir başka elektrikli Çinli araçta, belki Avrupa araçta, ama Avrupa araçta pek görmüyoruz da. Yani ya da Togg'da, hani bunlara şuna bakabiliriz ancak. Bu araçlarda var da bunda olmayan ve bu fiyat skalasında olan ne var diye bakabiliriz. Yani o araçlarda da bu yoksa o zaman ki... Yani Ioniq 6 dediğin gibi üst segmente yakın, keyifli, güçlü bir araç. Yani 5 ile mesela arasında ciddi bir fark var. Yani bir tanesi biraz daha böyle makam otomobili gibi, hani işte arasında bir tatlı bir fark var doğrusu.
Evet.
İşte hatta tanıtımı Amerika'da yapıldı.
Arka bölümü özellikle dediğin gibi o çok geniş. Yani hani arkaya oturduğun zaman çok şuradan büyük bir göstereyim, alan seni karşılıyor. Orada D segment bir araca oturduğunu, onun içinde olduğunu net bir şekilde anlıyorsun zaten.
Evet, yani bu rahat hissediliyor değil mi? Ben bakayım şurada, bu gerçi dışını gösteriyor burada ama içiyle ilgili şurada bir görüntü vardı, onu göstermek istiyorum. Yani şöyle baktığın zaman şimdi hani evet, bunları sunacak olması iyi. Evet, şöyle iç mekanı bir göstereyim. Bu tabii ön taraf.
Bunları gösterirken ben vazgeçilen konfor özelliklerinden de biraz bahsedeyim.
Gel bakalım, peki tamam bahset.
Aynı yorumunu, aynı tutumunu sürdürecek misin burada?
Süpersin. Yoksa... İlk aşamayı atlattık diyorsun ama bakalım evet, devamı ne olacak? Buyursunlar.
Kararını değiştirecek misin? Yani tamam, teknoloji tarafında bir kere şöyle baktığım zaman Bose Premium Ses Sistemi'nden vazgeçildiğini görüyoruz. 8 hoparlörden oluşan, yani bir merkez hoparlör ve subwoofer'dan oluşan ses sistemi artık yok. Onun yerine standart 6 hoparlörlü bir ses sistemine geçiş yapılmış. Yani çok da böyle müzik meraklısı olmayan kişiler için
evet,
çok elzem bir durum olduğunu düşünmüyorum bunu.
Gene şu an devam edilebilir ama yani şey düşündüm bu arada. Yani demek ki 8 sistemli bunu çıkarttığı zaman hani Bose'dan aldığı da o kadar kıymetli mi acaba falan diye şu an diyor. Çünkü diğer donanımlar da, gerçi onlar da hani bir sensörde falan, yani sensör parası diye düşünerek devam ediyorum. O parça maliyetlerine bakmak lazım ama az önce bahsettiklerin genelde sensörlerden ibaret. Hani çünkü özelliği açmayla kapatma da var ya, yani özellik açma, gizli özellik açma kapatma diye. Hani bunda onu bulamayacaksın. O donanım olmayacak büyük ihtimalle. Yoksa hani işte akıllı çarpışmayı kapattım, öyle gönderdim demeyeceklerdir diye tahmin ediyorum.
Tabii ki bir, evet.
Evet,
yani ya zaten büyük ihtimalle donanım tarafı, sadece yazılımsal olarak değil donanımsal olarak da değişiklikler yaptılar büyük ihtimalle. Çünkü Türkiye'ye özel olarak nitelendirdiklerine göre
yani,
donanım seviyesini birçok şeyde değişiklik olmuş. Şimdi sıradaki değişiklik benim kafamda en fazla soru işareti yaratan değişikliklerden bir tanesi oldu. Neden? Çünkü %100 elektrikli otomobil denildiğinde benim onun sunduğu birçok avantajı, yani diğer içten yanmalılara göre sunduğu birçok avantajı standart olarak kullanabiliyor olmam lazım.
Nedir ısı pompası?
Avantajlardan biri de
ısı ben bozuyorum.
O standart, onda bir sıkıntımız yok.
İyi tamam, güzel tamam.
Evet, ısı pompası standart olarak sunuluyor ama elektrikli otomobillerde neydi avantajlardan bir tanesi? V2L özelliği nedir bu? Benim aracın bataryasıyla çeşitli elektronik cihazları çalıştırabiliyor olmam, onlara güç verebiliyor olmamdı. Neydi? İşte özel kablosu vasıtasıyla çok böyle hani acil durumlarda kaldın ve farklı bir elektronik cihazına güç vermen lazım. V2L özelliği sayesinde bunlara bataryadan güç sağlayabiliyordun. Artık advanced donanım seviyesinde V2L özelliğinin standart olarak sunulmadığını görüyoruz. Diğer donanım seviyesinde progresifte varken advanced donanım seviyesinde yok. Ama senin az önce bahsettiğin belki de izleyicilerimiz tarafından en önemli konu olarak nitelendirilebilen ısı pompası advanced donanım seviyesinde de standart bir özellik olarak sunuluyor. Bunun da altını çizelim.
İyi. Evet.
Donanımlara baktığımda neler değişiyor? Bir kere hafızalı koltuk sürücü tarafında tabii ki. Sürücü tarafında hafızalı koltuk ve elektrikli koltuktan vazgeçilmiş. Hem sürücü hem de ön yolcu koltuğunda elektrikli koltuk yok. Bel destek ayarı yok. Bu arada Ioniq 6'da progresif dolu dolu diyorduk. İşte rahatlama pozisyonlu koltuklar vardı. İşte geriye doğru böyle otomatik olarak yaslanıyordu falan. Bu özellikten de rahatlama pozisyonlu koltuklardan da sürücü ve yolcu tarafında vazgeçilmiş. Koltuk ısıtma sisteminden ön ve arkada vazgeçilmiş. Koltuk soğutma sistemi ön taraftaki artık Advance'de yok. Yani konfor tarafında ve ısıtmalı direksiyon da artık Advance'de yok. LED göstergeli direksiyon simidi de yok ama çok elzem bir donanım olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hani en azından Türkiye için böyle en ufak bir donanımın, para eden donanımın bile önemli olduğu Türkiye pazarında bunun çok elzem olduğunu düşünmüyorum. Ama konfor tarafında bayağı bir kırpma söz konusu olmuş. Çünkü takipçilerimiz içerisinde de en azından soğuk havalarda olsun, İşte böyle koltuk soğutmanın, onu da geçtim, koltuk ısıtmanın, direksiyon ısıtmanın standart özelliklerden çıkarılması belki soru işaretleri yaratılabilir. Mesela ben şurada tabii ki hep ne dedik? Ya bunlar çok önemli olmayabilir. Güzel bir fiyat indirimi var. 200 bin TL'lik fiyat indirimi var. Hani biraz Ioniq 6 övücülüğe girmeyelim diye. Bravo. Ben şundan da bahsedeceğim. Şimdi özellikle işe gidip gelirken kullandığımız şehir içinde, çünkü uzun yola ne zaman çıkıyoruz? Yılda bir veya iki defa belki, çok
doğru. Genel itibariyle bakarsak evet.
Genel itibariyle ne yapıyoruz? Elektrikli otomobilimize binip şehir içinde işimize gidip geliyoruz. Farklı ihtiyaçlarımızı görüyoruz ve tek kişi kullanıyoruz bunu. Elektrikli otomobillerde verimlilik çok önemli. Ki ısı pompasını zaten her zaman burada altını çiziyoruz. Isı pompası daha verimli olmasını sağlıyor. Daha verimli ısıtmasını sağlıyor otomobili. Ama şurada altı çizilen detaylardan biri daha var. Elektrikli otomobillerde verimliliği arttırmak adına kışın özellikle arabada tekseniz bütün kabini ısıtmak yerine koltuk ısıtma ve direksiyon ısıtma özelliklerini kullanarak büyük verimlilik sağlayabilirsiniz. Bu çok net bir şekilde ortaya konan araştırmalarla da gerçekliği ortaya konan bir şey. Şimdi bu otomobile baktığımda ben advanced donanım seviyesinde benden direksiyon ısıtmanın alındığını görüyorum ve koltuk ısıtma özelliğinin alındığını görüyorum. Yani bu özellikler olmayınca doğrudan ben işe gidip gelirken de bu sefer kabini komple ısıtmak zorunda kalacağım ve hani verimlilikten biraz daha kısılmış olacak. Bu da otomobilin menziline yansıyacak. Çok düşük bir menzili yok. Yüksek evet. Bir menzili var. Ortalama değerlerde düşük bir menzili ya, yok. Hani verimlilik açısından en azından tek kişi kullandığınızda bu özelliklerin kısılmış olması biraz sıkıntı yaratabilir.
Ya bence evet, çok doğru. Sözünü de kesmek istemedim. Pardon ama yani şunu söyleyeceğim. Ya bunları yapınca şimdi iş değişti. Yani hani başta bahsettiklerinde sıkıntı yoktu da yani gitgide daha fazla olmaya başladı. Bence böyle evet, yani o zaman hayır, Advanced benim için değil diyorum artık mesela, rahatlıkla. Yok abi hani ya verdi, çünkü şimdi şöyle, hani bu araca baktığında yani bu aracın, şimdi o zaman şöyle oldu. Türkiye özel bunu kırptın oldu ya, yani şimdi hani şey diye diyelim, öyle söyleyelim. Şimdi şu araca baktığında, şurada göstereyim, bu araç hani öyle bir araç yani. Şimdi bu araçtan direksiyon ısıtmayı beklersin, koltuk ısıtmayı beklersin, beklersin evet. Bir de bu araç. Bir de işte hani elektrikli arabalarda bunlar biraz daha böyle beklentiler arasında. Fakat bu arabadan bunu bekleyeceksin. Yani bu sefer de şey de değil, yani atıyorum bir Mercedes serisi vardır da sevdiğin, işte bir seri vardır. Onun bir serisinde de işte bu özellikler olmayan bir model alırsın diyelim. BMW, Mercedes, bunlar daha çok bilinen böyle ne ilk sayılan arabalardandır ya, öyle diyelim. Şimdi orada mesela biri yoksa bunların, şey diyorsun, tamam bu modelde yok deyip alır. Diyecek ki gene Mercedes'e bindim diyecek, ama şimdi burada öyle değil. Yani bir elektrikli araba arasında seçim yapmasını kolaylaştıracak bir şeyden bahsediyoruz. Hani gene bu fiyatlarda belki gene rakip bakmaya başlayabilir. Çünkü onu ayrıştıran, evet ya ben kesin Ioniq 6 almalıyım diyecek bir şey var mı dersen, bana göre en azından şu an ben öyle hissetmiyorum Türkiye'de. O yüzden de şu noktadan sonra ben yokum. Bu saydıklarından sonra yok, ama hani olur muydu dersen, gene birileri için gene iyi midir? Tabii ki seviyordur. Yani o modeli çok seviyordur. Der ki ya bu çok beğendiğim bir araç, istiyorum ve şimdi param da buna yetiyor. Özop. Zaten benim bir şey dememe gerek yok be, yani bizim bir şey anlatmamıza gerek yok yani. Param buna yetiyor ve bunda bunlar var diye. Ama şimdi sen hem güvenlik özelliklerinden kesinten bahsettin. Yani şeyi gene geçiyorum ama bu kamplarda ve bazı yerde gerçekten çok işinize yarayan, bunu videolarda, çünkü Ioniq 5 videolarında da gördük, tanıtımlarda başka yerlerde de gördük. Kamplarda çok iyi kullanılabilecek veya bazı yerde gittiğin yerde kullanabileceğin işte V2L dediğin, yani işte vehicle to ne onun acaba devamı bilmiyorum ama bunu prize taktım, kullandım. Konforunu da alıyorsun. Yani onun yanında da bunları da alıyorsun. Yani başka içerideki başka konforları da alıyorsun.
Evet.
Böyle olmaya yani o liste biraz kabardı bana göre. O yüzden o noktadan sonra bayide olsaydım şey vazgeçebilirdim.
Şimdi şöyle bir şey de var. Tamamen de hani gömmeyelim. Çünkü neden? Bu fiyat bandı. Şimdi Türkiye'de
oraya gel. Süpersin.
Birçok kesimin elektrikli otomobil satın alırken şu anda ortaya çıkan, alınabilecek tabii ki yani 4 milyon, 5 milyon, 6-7 milyona da elektrikli otomobiller var şimdi Türkiye'de lüks segmente çıktığın zaman. Ben lüks olmayan segmente baktığımda şu anda 1.6 milyon, 1.7 milyon civarında bir ortalama fiyat skalasının olduğunu söyleyebilirim. Buna Çinliler dahil, Avrupalılar dahil ve şimdi Hyundai'nin böyle bir adım atarak bu skalaya dahil olması güzel bir adım. Yani ne kadar donanımlardan vazgeçtiği bir yana 1 milyon 860 bin bandından 1 milyon 660 bin bandına inerek bu fiyat skalasının arasına girmiş olması güzel bir şey. Çünkü elektrikli otomobil satın alacak kişilerin kafalarını kurcalayacak bir adım oldu. Şimdi evet. Önceden ben 1 milyon, ya Hyundai Ioniq 6 1 milyon 900 bine yakın derken şu anda 1.7 milyona yakın bir fiyat bandından söz ediyoruz. Mutlaka kafaları kurcalayacaktır ve Ioniq 6'ya yönelen tüketiciler olacaktır. Çünkü Türkiye'de milyonlarca araç sahibi var.
Çok doğru.
Bir sürü araç satılıyor. Herkesin tercihleri farklı. Mutlaka benim için elzem olan, benim çok sevdiğim bir özellik başkasının
o kadar olmayabilir. Doğru.
Bir özellik olacaktır. O yüzden 1.66 milyona da net bir şekilde tercih edilebilecektir. 200 bin lira çok böyle hani özellikle bizim ekonomimizde iyi bir para şu anda.
Onun peki sence lazım. Tabii. Kim sence peki burada şu an bu Ioniq 6'ya en yakın, hani oyunu bozabilecek ne var dersen aklına geliyor mu bir model?
Yani marka aslında model? Baktığımızda birazdan ona gelecektim ama sen sormuşken söyleyeyim. Mesela şimdi ben çok karşılaşmıyorum ama bazı karşılaştığım kişiler var. Özellikle elektrikli otomobil bile olsa sedandan vazgeçmiyor. Şimdi böyle güzel. Bir müşteri kitlesi için elimizde Türkiye'de ne seçenek var? Ioniq 6 var ki 1.6 milyon, 1.7, 1.8 milyon bandında. Ona rakip olabilecek ne var? Lüks segmentte i5 var ama i5'e baktığımız zaman fiyat skalası birden 3.5 milyona sıçrıyor. Tamam çok lüks yine bir sedan ama fiyat bandına baktığımızda neredeyse bu aracın iki katı. O yüzden eğer sedan seven kullanıcılar için zaten neredeyse şu an için Ioniq 6'ya
geliyor
diyebiliriz.
Çok güzel.
Ama yani genel olarak bu fiyat skalasında karşılaştıracak olursak, yani içine SUV'leri de dahil edecek olursak, hemen şöyle ben fiyatlara baktığımda yeni advanced donanım seviyesi için konuşuyorum bu arada. 1.660.000 TL'lik fiyat için. Ne çıkıyor karşıma? Mesela Pozon Neta U, o da yeni Türkiye'de satışa sunulmaya başlandı. 120 kW'lık motoru var, 420 km menzil sunuyor bize. 1 milyon 649 bin TL şu anda lansman fiyatı var. 1 milyon 649 bin TL şu anda donanımlarını çok net bilmiyorum neler sunuyor bize. Mutlaka dolu dolu, çünkü Çinliler geldiği zaman fiyat avantajından dolayı dolu dolu geliyorlar.
Doğru, bravo.
Ama baktığımız zaman Pozon Neta U modelinde birçok kişi için soru işaretleri yaratacak olan ısı pompası standart olarak sunulmuyor. Bu araçta ısı pompası yok.
Ben de şey diyeceksin diye düşündüm. O yüzden evet dedim hemen. Yani Hyundai marka bilinirliğiyle ve yaygınlığıyla
tabii ki.
Yani yan yana koymazsın şu an.
Tabii ki evet. Evet. O da var. Zaten çok net onu söyleyebilirim.
1-0 öne geçersin net olarak yani evet.
Evet aynen öyle. Onun dışında çok yakından tanıdığımız TOG var. TOG'un yine V1 donanım seviyesinde arkadan itişli uzun menzilli versiyonu 1 milyon 673 bin TL bandında. TOG'u da zaten çok seviyoruz. Türkiye'nin markası. Evet. Onda hiçbir sıkıntı yok ama TOG'un da donanım olarak baktığımızda ne kadar yarışabilir, kafa kafaya onlara bakmak lazım. Evet, mesela evet, TOG'da da ısı pompası olmadığını biliyoruz. Bu araçta standart olduğu için hani bunu söylüyorum. Diğer donanımları net bir şekilde aklımda yok şu anda.
Böyle ve yani şimdi tamam evet TOG'u seviyoruz. gene burada gene şey diyeceğim ama TOG'u seviyoruz. Yani onu biliyoruz artık. Herhalde izleyicilerimiz öğrenmiştir ama yine de eğer bir şey yapsan, peki TOG mu Hyundai markası mı diye bakarsan, TOG Türkiye markası olmasa, böyle bir diyelim ayrı bir pozitif ayrımcılığımız olmasa, yani bir Çinli markadan bahsediyor olsaydın gene diyecektim ki abi hani Hyundai var, gerek yok derdim evet. Bu arada. Evet.
Evet, çünkü sunduğu özellikler birçok donanımdan kırpılmış olması bir yana, sunduğu gelişmiş özellikler bir kere zaten %100 elektrikli araç platformu üzerine inşa edilmesi ve bu platformun evet. Hem 400 volt hem de 800 volt elektrikli araç mimarisini destekliyor olması, ki 800 voltluk elektrikli araç mimarisini desteklemesi çok büyük bir avantaj şu durumda. Günümüzdeki birçok elektrikli otomobilde böyle bir özellik yok zaten. Hepsi 400 voltta kalıyor. Yeni çıkanlar belki hani bu desteğe sahip evet. olabilir ama IONIQ 5 ve IONIQ 6 çıktığından beri bu desteği sunduğu için hem verimlilik tarafında hem de şarj hızında çok yüksek değerler sunabiliyor. Mesela IONIQ 6'nın bu advanced donanım seviyesinde bile baktığım zaman, hemen şöyle yanlış konuşmuş olmayayım, şöyle bir detayına bakayım.
Tabii lütfen. Ya ben çünkü
50 kilowatt saatlik bir bataryamız mevcut. 50 kilowattlık DC hızlı şarj istasyonunda 58 dakikada %10'dan %80'e dolum sağlarken, 350 kilowattlık hızlı şarj istasyonunda aracın sunduğu destekle beraber 18 dakikada %10'dan %80 dolum sağlayabiliyorsun. Bu 18 dakika baktığımız zaman elektrikli araçlarda, en azından Türkiye piyasasında olan araçların ortalamasının çok altında bir değer. Yani çok hızlı bir değer. Evet. O yüzden hani teknik olarak da gayet iyi bir araç olduğunu unutmamak lazım. Bu donanımlardan kısımlar ama 1.660.000 TL'ye teknik özellik olarak çok üstün bir araba satın alabiliyorsun.
Şu an evet. Şu an beni geri kazandın ya bu arada. Tekrar bayideyim şu an. Oturdum. Tamam, bir dakika ya, bir daha konuşalım falan demeye başladım şu an. Ya tabii bu arada hani sevgili evet. seyircilere öyle de söyleyeyim. Yani ne benim ne sevgili Barış'ın öyle bir derdi yok. Hani bunu pazarlayalım, öyle bir şeyimiz yok. Tabii. Bu sadece bir haber çalışması. Kesinlikle bir editorial değil. Onu da söyleyeyim. Biz bunu bir haber olarak değerlendirmek istedik. Böyle konuşalım istedik. Tabii ki Hyundai'de sevdiğimiz arkadaşlarımız var ama ya Bu şu an kesinlikle bununla ilgili. Yani TOG'da da çok sevdiğimiz arkadaşlar var. Yani şimdi böyle bahsederken kimsenin aklına bu gelmesin ama ben hani öyle olsaydı, bunu bir senaryo olarak düşünseydik, şu an ben bir dakika ya, bir daha oturun bir düşüneyim demeye başlardım. Demin saydıklarından sonra şimdi geldiğimiz noktada bir daha düşünmeye başlardım gibi geliyor. Var mı peki başka ekleyeceğin, şu araçta var gibi söyleyebileceğin?
Şu var. Benim burada kafamı karıştıracak araçlardan bir tanesi açıkçası IONIQ 6 genişliğinde ve onun büyüklüğünde olmayan ama benim için büyüklük çok problem değil. Ben fiyata ve bana sunulanlara bakarım dersen, kafa karıştıracak en ilginç araçlardan bir tanesi MG4'ün luxury paketi olurdu. 150 kilowattlık bir araç, 435 kilometre menzil. Bunlarda da bildiğim kadarıyla ısı pompası var ve baktığım zaman fiyatına 1 milyon 649 bin TL'lik satış fiyatı olduğunu görüyorum şu anda. Kafa karıştıracak modellerden bir tanesi bu olabilirdi. Onun dışında tabii ki bunlar hep tercih meselesi. Sunulan donanımları kafa kafaya karşılaştırmak lazım ama mesela PSA'nın modelleri var. Peugeot E2008 1 milyon 740 bin TL bandında daha yenilendi. Makyaj versiyonu tanıtıldı biliyorsun. Evet. Bu tarz araçlar var ama D segment bu genişlikte, bu büyüklükte bir aracın 1 milyon 660 bin TL bandında olması oldukça iyi. Yine bunu tekrar
evet. Konuşayım. Yani güvenlik, bu arada şimdi hani ilk başta güvenlik özelliklerinden kırpıldı derken, bu şu da değildi. Onu da tekrar altını çizeyim madem ben de. Bu şu da değil herhalde. İşte şeyden, NCAP'ten de daha düşük yıldız alacak hale geldi gibi de özellikler midir? Onu bilemedim. Mesela oradaki yıldızı düşürecek en azından kabin içindeki sürücüyü ve yolcuları koruma anlamında bir farklılığı yok diye tahmin ediyorum. O yüzden
tabii ki.
Bu önemli bu söylediğim. Bu arada sen söylemiştin, gösteremedim o sırada ben. Şimdi göstermiş olayım bu arada bir daha. Arkası demiştin ki gerçekten o büyüklüğünden bahsediyordun. Evet. Yani hakikaten büyük, yani bayağı bu mesafe olarak gerçekten çok keyifli büyük bir alanı var. Şeyde malzeme kalitesi de bu arada bilmiyorum. Tabii ben görmedim aracı şeyde fiziki olarak görmedim. Fakat buradan baktığım malzeme kalitesi de çok iyi görünüyor. Tabii evet. Bilmiyorum Advanced'da aynı mı olacak, bu gördüğümüz gibi mi olacak?
Malzeme kalitesinde yani altı çizilen, bize en azından aktarılan bilgilerde malzeme kalitesi olarak bir değişiklik olduğu bildirilmedi. Tabii ki hani bildirilmeyen bir değişiklik varsa onu net bilmiyorum. Şu anda Advanced donanım seviyesini görüp yakından görüp incelemedim. Evet. Ama şu an için yoktur diye düşünüyorum.
Evet, doğrusu merak ettim. Umarım hani böyle bir şey de yaparız. Evet, şu video takılıyor nedense. Buradan çıkmış olayım. Merak da ettik ya. Evet, Hyundai'den bence talep edip bir ara birlikte bir yolculuk yaparak bunu deneyimleyebiliriz madem öyle.
Evet, ben de
bana şu arka tarafında, yani ki zaten öyle bir şey var da, ama hani illa, hani şimdi hep söylüyoruz bunu zaman zaman, illa bir modele benzetmeye gerek yok ama işte şurada bir Porsche havası var. Ondan sonra ki zaten şöyle baktığında bir hani böyle baktığında zaten bir Porsche'la ilgili şöyle 360 derecede belki gösterebilir miyiz? Hani önü ve arkasında böyle bir hani kaplumbağa, Beetle'da olduğu gibi veya Porsche'larda gördüğümüz o şey var. Şu işte şurada gördüğümüz o çıkıntı, spoiler kısmı bunu gene hissettiriyor. Aerodinamik olarak rüzgar direncinin çok iyi olduğunu düşündüğüm araçlardan bir tanesi. Ama tabii Xiaomi'nin falan
zaten
da
öyle. Yani. Yanlış hatırlamıyorsam 0.21 CD'lik bir sürtünme katsayısı var. Bu da piyasadaki araçlara göre oldukça düşük. Zaten sen de gördüğün gibi gövde şeklinden bunu net bir şekilde anlıyorsun.
Evet.
Çok aerodinamik bir tasarımı var.
Doğru, doğru, kesinlikle. Neyse, bahaneyle merak etmiş olduk. O zaman dediğim gibi Hyundai'den bir talep edip bir test sürüşü de o zaman isteyelim. Hyundai tarafında biraz şansımız çok tutmadı. Normalde aslında tabii arkadaşlarımız orada sağ olsunlar şey yapıyorlar, test için sende de görüşüyorlar diyorlar ama bir türlü şansımız yaver gitmedi o konuda. Ya alacağımız
evet.
gün...
Ne yazık ki.
Bir tanesi maalesef tabii şeydi bu arada, yani 6 Şubat depremi geçen
6 Şubat
sene.
6 Şubat depremi olmuş.
O hani o bile var yani, yani o yüzden çok hakikaten pek tutmadı. Peki ne dersin, tamam mı? Yani bence ağzına sağlık, çok iyi anlattın ama ekstra bir şey varsa lütfen son cümlelerini de alalım.
Yani ekstra bir şey yok. Aslında bu videoda dediğim gibi özet olarak Ioniq 6'nın advanced donanım seviyesi neler vardan ziyade neler kırpılmış. Çünkü hani Ioniq 6'yı yakından inceleyen izleyicilerimiz zaten biliyordur az çok donanımları. Ben burada nelerden vazgeçilmiş? Bunlar artı ve eksi olarak, artı yönleri nelerdir, eksi yönleri nelerdir? Birazcık bunlara değinmeye çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir bu konuda. O yüzden başka ekleyeceğim bir şey yok.
Ben nedense kendi kendime role girdim. Sanki arabayı alacakmış gibi, hani cebimde para var, geldim düşünüyorum dedim. Vazgeçtim, tekrar alayım dedim. Beni masaya tekrar oturttun. Hani yine arada bırakıp beni gönderiyorsun, öyle söyleyeyim. Ve düşünüyor olsaydım şu an bunu izleyerek karar verebilirdim. O anlamda teşekkür ederiz. Ağzına sağlık, bilgine, zihnine sağlık. Başka videolarda görüşmek üzere. Bütün seyircilerimize hoşçakalın diyorum.
Evet, ben de şöyle bir hatırlatma yapayım. Lütfen videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak, bildirimleri açarak ve sadece emoji bile olsa yorum yaparak ve tabii ki hala kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. YouTube algoritması için bunlar çok önemli.
Vallahi,
daha sonraki
evet.
videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
Evet, ben de sen videoda anlatırken böyle yukarıdan hani beğen orada, şu abone burada falan diye böyle sesli anlatımla göstermeye çalıştım. Tekrar çok teşekkürler. Derdik. Ne güzel hatırlattın. Evet. Şu süpersin. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum yeniden.